Daha önce hiç zulme ya da haksızlığa uğradınız mı? Birinin yaptığı ya da söylediği bir şeye hiç kızdınız mı? Hepimiz yaşamışızdır. Böyle durumlarda Yehova'yı tanımayan insanlar genellikle barışçıl bir şekilde tepki vermiyor. Karşılık veriyor, savaşıyor ve öç alıyorlar. Fakat biz Yehova'nın olanları gördüğünü ve bunları düzeltebileceğini biliyoruz. İsa'nın şu sözlerini hatırlayalım. Ne mutlu yumuşak başlı olanlara. Ne mutlu barışçı olanlara. Kutsal Kitap, aşırı zor ve stresli durumlarda yumuşak başlı ve barışçı kalmayı başaran bir adamdan söz eder. Defalarca savaşmamayı seçerek barışa giden yolu tercih ettiğini gösterdi. Bu adam Yakup'tu. Yakup, barışçı biri olan babası İshak'ın bıraktığı örnekten ders aldı. Memlekette kıtlık olduğunda İshak, ailesiyle birlikte Filistilerin kralı olan Abimelek'in yönettiği Gerar'a taşındı. Orada oluşan sorunlara ve İshak'ın bunlarla nasıl başa çıktığına bakalım. Lütfen Başlangıç 26. bölüm 12. ayeti açalım.
Sonra İshak o memlekette ekin ekti ve aynı yıl 100 kat ürün aldı. Çünkü Yehova ona bereket veriyordu. Böylece İshak zenginleşti. Giderek daha çok mal mülk edindi ve büyük bir adam oldu. Koyun sürüleri, sığır sürüleri ve çok sayıda hizmetkarı vardı. Bu nedenle Filistiler onu kıskanmaya başladı. Babası İbrahim'in bir zamanlar hizmetkarlarına kazdırdığı tüm kuyuları Filistiler kapattı ve toprakla doldurdular. Sonunda Abimelek İshak'a şöyle dedi.
Yöremizden git. Çünkü bizden daha güçlü oldun.
Böylece İshak oradan ayrıldı ve Gerar Vadisi'nde konak yeri kurdu. Orada oturmaya başladı. İshak, babası İbrahim'in açtırdığı fakat Filistilerin o öldükten sonra kapattığı su kuyularını tekrar açtı. Ve onlara babasının vermiş olduğu isimleri verdi. İshak'ın hizmetkarları vadiyi kazdı ve bir tatlı su kaynağı buldu. Fakat Gerarlı çobanlar İshak'ın çobanlarıyla kavgaya tutuştu ve şöyle dediler.
Su bizim.
Bu nedenle İshak kuyuya Esek adını verdi. Çünkü onlar kendisiyle kavga etmişti. Başka bir kuyu daha kazdılar ve bu kuyu yüzünden de kavga ettiler. Bu nedenle ona Sitna adını verdi. Ve İshak oradan ayrılıp başka bir kuyu kazdı. Bu kuyu yüzünden kavga etmediler. Bu nedenle İshak ona Rehobot adını verdi. Ve şöyle dedi.
Çünkü şimdi Yehova bize ferah yerler ve yeryüzünde bereket verdi.
Daha sonra İshak oradan ayrılıp Beerşeba'ya gitti. Yehova o gece ona göründü ve şöyle dedi.
Ben baban İbrahim'in tanrısıyım. Korkma. Çünkü ben senin yanındayım. Kulum İbrahim'den dolayı senin soyunu çoğaltacağım ve sana nimetler vereceğim.
Filistiler kıskanıp İbrahim'in kazdırdığı tüm kuyuları kapattılar. Ve kral İshak'ın oradan taşınmasını istedi. İshak şimdi bir karar vermeliydi. Belki bazıları taşınmamasını söyledi. Belki de ona şöyle dediler. İshak, sen yanlış bir şey yapmadın. Yehova bu toprakları sana ve soyuna vereceğini söyledi. Korkmana gerek yok. Bir sürü hizmetkarın var ve Filistilerden daha güçlüler. Onlara karşılık ver. Kuyularını kapatanlardan öç al. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? İshak barışı korumayı seçti. O taşınmaya karar verdi. Bu hiç kolay değildi. İshak'ın çok sayıda hizmetkarı, koyun ve sığır sürüleri vardı. O toprağı hazırlamıştı, tohumlar ekmişti ve birçok ürün elde etmişti. Bunların hepsini geride bıraktı ve oradan ayrıldı. İshak'ın sorunları bitmedi. Gittiği yeni yerde hizmetkarları kuyular kazdı ve temiz su buldu. Fakat bölgedeki çobanlar, "Su bizim!" dedi. İshak başka bir kuyu açtı. Fakat çobanlar bu kuyu içinde kavga etti. Yine, İshak kavga etmektense oradan ayrıldı ve sonunda hayatını barış içinde sürdürebileceği bir yer buldu. Yakup, babasının barışçı davranışlarının iyi etkileri olduğunu gördü ve Yehova'nın İshak'ı ödüllendirdiğini biliyordu. Ne öğreniyoruz? Anne babalar, iyi davranışlarınızın çocuklarınızın üzerinde ne büyük bir etki bıraktığını asla unutmayın. Yakup'un bir ikizi vardı, Esav. Yehova, ilk doğan Esav olsa da ve o zamanki geleneklere ters gelse de, Esav'ın küçük kardeşine hizmet edeceğini bildirmişti. Yehova, onların nasıl kişilikler geliştireceğini ve Esav'ın kendisiyle arasındaki ilişkiye çok az değer vereceğini biliyordu. Esav, ilk oğlu Hakkı'nı sadece bir kase yemek uğruna satmak üzere söz verdiğinde bu açıkça görüldü. Fakat Esav bundan fazlasını vermiş oldu. Doğuştan gelen Hakkı'nı satarak babasından hayır dua alma hakkından da vazgeçmiş oldu. Yıllar geçmiş, İshak'ın yaşı ilerlemişti ve artık ilk doğan oğluna hayır dua etme zamanı gelmişti. Belki de Esav'ın ilk oğlu Hakkı'nı sattığından haberi yoktu. Durum ne olursa olsun, Esav'a hayır dua edeceğini söyledi. Fakat önce kıra gidip avlanmasını ve lezzetli bir yemek yapmasını istedi. İkizlerin annesi Rebeka bu konuşmayı duydu. Ve Esav avlanırken Yakup'u ikiz kardeşiymiş gibi davranmaya ikna etti. Plan başarılı oldu. Ve İshak farkında olmadan Yakup'a hayır dua etti. Esav bunu öğrenince çok öfkelendi. Şimdi başlangıç 27:41 ile başlayan kaydı okuyalım.
Esav, babasının Yakup'a ettiği hayır dua yüzünden kardeşine düşmanlık besliyordu. İçinden şöyle geçiriyordu.
Babam için yas tutacağımız günler yaklaşıyor. Ondan sonra kardeşim Yakup'u öldürürüm.
Rebeka'ya büyük oğlu Esav'ın bu düşüncesi iletildi. Rebeka hemen haber gönderip küçük oğlu Yakup'u çağırdı. Ona şöyle dedi.
Bak oğlum, abin Esav seni öldürme düşüncesiyle teselli buluyor. Şimdi beni dinle oğlum. Kalk Harran'a, kardeşim Laban'ın yanına kaç. Abin sakinleşene kadar bir süre onun yanında dur. Abinin sana olan öfkesi geçinceye ve ona yaptığını unutuncaya dek orada kal. Sonra haber gönderip seni oradan getirtirim. Neden bir günde ikinizi de kaybedeyim?
Daha sonra Rebeka İshak'a hep şunları söyledi.
Het kızları yüzünden hayatımdan bezdim. Yakup da bunlar gibi memleketin kızlarıyla, Het kızlarıyla evlenirse yaşamamın ne anlamı kalır?
İshak Yakup'u çağırıp ona hayır dua etti ve şöyle tembihledi.
Kenanlılardan kız almayacaksın. Kalk, Paddan Aram'a, annenin babası Betuel'in evine git. Oradan annenin kardeşi Laban'ın kızlarından birini al. Mutlak güce sahip Tanrı sana nimetler versin. Seni çocuklar sahibi yapsın ve soyunu çoğaltsın. Senden bir halklar topluluğu meydana gelsin. Sana ve seninle birlikte soyuna İbrahim'in bereketini versin. Öyle ki Tanrı'nın İbrahim'e verdiği, senin de gurbet hayatı yaşadığın toprakları mülk edinesin.
Böylece İshak Yakup'u gönderdi. Yakup, Paddan Aram'a, Aram'ı Betuel'in oğlu Laban'ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Laban, Yakup ve Esav'ın annesi Rebeka'nın kardeşiydi.
Yakup'un anne babası, eş bulması için dayısı Laban'ın yanına gitmesini söyledi. Tabii bunun asıl nedeni Esav'la arasındaki problemdi. Hatırlarsanız, İshak'ın Filistinlerle bir problemi vardı ve bu barışçı bir şekilde çözülemeyecek gibi görünüyordu. Peki İshak ne yaptı? Oradan ayrıldı. Şimdi Yakup benzer bir durumdaydı. Abisi ona çok öfkeliydi. Bu yüzden Yakup oradan ayrıldı. Bu, evini, ailesini terk edip uzak bir diyara uzun bir yolculuk yapması anlamına geliyordu. Yakup gitmeyi reddedebilirdi. Doğuştan gelen hak ona aitti. Anne babasına ben çocuk değilim, 77 yaşındayım diyebilirdi. Fakat Yakup bunları yapmadı. Kutsal kitap şöyle der. Yakup babasını ve annesini dinleyip yola çıkmıştı. Ne öğreniyoruz? Barışçı şekilde çözülemeyecek bir durumla karşılaştığımızda, muhtemelen hayatımızı kurtarmak için uzaklara kaçmamız gerekmeyecek. Fakat bazen en akıllıca karar, o ortamdan uzaklaşıp gitmektir. Özdeyişler 17-14 şöyle der. Ağız dalaşı, su sızıntısı gibi başlar. Bu yüzden kavga patlak vermeden oradan uzaklaş. Yakup dayısının yanına giderken Yehova bir rüyada ona göründü. Onu destekleyeceğine ve koruyacağına dair bir güvence verdi. Fakat bu Yakup'un sorunlarının bittiği anlamına gelmiyordu. Yolculuğu bitti ve dayısının yanında yaşamaya başladı. Daha sonra Yakup'un barışı seven bir adam olduğunu gösteren bir olay daha yaşandı. Başlangıç 29-16'dan itibaren bunu görelim.
Laban'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Rahel'di. Lea'nın gözleri donuktu. Fakat Rahel'in endamı ve yüzü güzeldi. Yakup, Rahel'e aşık olmuştu. Laban'a şu cevabı verdi.
Küçük kızın Rahel için sana 7 yıl hizmet ederim.
O zaman Laban şöyle dedi.
Onu başka adama vermektense sana vermeyi tercih ederim. Yanımda kal.
Yakup, Rahel için 7 yıl hizmet etti. Fakat ona olan sevgisinden dolayı bu yıllar gözünde birkaç gün gibiydi. Sonra Yakup Laban'a şöyle dedi.
Vakit doldu. Karımı ver. Onunla birlikte olayım.
Bunun üzerine Laban tüm yöre halkını toplayıp bir ziyafet verdi. Fakat akşamleyin Yakup'la birlikte olması için ona kızı Lea'yı getirdi. Laban hizmetçisi Zilpa'yı da kızı Lea'nın hizmetine verdi. Sabah olunca Yakup baktı, yanındaki Lea'ydı. Bunun üzerine Laban'a şunu sordu.
Bana bunu nasıl yaptın? Sana Rahel için hizmet etmemiş miydin? Neden beni kandırdın?
Laban şu karşılığı verdi.
Bizim buralarda küçük kız büyüğünden önce verilmez. Bu kızın düğün haftasını tamamla, sonra öbür kızı da veririz. Fakat yanımda 7 yıl daha hizmet edeceksin.
Yakup onun dediğini yaptı. Lea'nın haftasını tamamladı. Sonra Laban kızı Rahel'i ona eş olarak verdi. Laban hizmetçisi Bilha'yı da kızı Rahel'in hizmetine verdi.
Yakup'un kızmak için iyi bir nedeni vardı. O, Laban'la Rahel için 7 yıl çalışmak üzere anlaşmıştı. 7 yılın sonunda bir düğün ziyafeti verildi. Fakat ona getirilen yüzü peçeyle örtülü kadın Rahel değil, Lea'ydı. Yakup'un ne kadar şaşkın olduğunu hayal edin. Laban, onu kandırdığını itiraf etmek yerine bir bahane sundu. Yakup ne düşündü? Yehova ona soyunun yerin tozu kadar çok olacağını vaat etmişti. Bunu gerçekleştirmek için çalıştığını düşünmüş olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Zamanla Lea ve Yakup'un 6 oğlu oldu. Bunlardan ikisi Levi ve Yahuda, İsrail'de en çok saygı duyulan 2 kabilenin başı oldu. Tabii Yakup bunu önceden bilemezdi. Yine de Yakup barışı korumak istediğinden Lea'yı eşi olarak almayı kabul etti ve Laban'ın makul olmayan talebini kabul ederek Rahel için 7 yıl daha çalıştı. Ne öğreniyoruz? Başkaları anlaşmalarına uymayınca hayal kırıklığına uğruyoruz. Acaba biz de Yakup gibi onları affetmenin ve barışı korumanın bir yolunu bulabilir miyiz? Yakup, 2 eşi için 14 sene Laban'a hizmet etti ve kendi sürüsü için Laban'ın yanında 6 yıl daha çalıştı. Sonunda Yehova'nın talimatıyla ailesini ve hayvanlarını toplayıp Laban'a haber vermeden evine dönmek üzere oradan ayrıldı. Laban bunu öğrendiğinde çok öfkelendi. Yakup'un peşinden gitti ve ona yetişti. Bu çok tehlikeli bir durumdu ve kolaylıkla şiddete yol açabilirdi. Gözünüzde canlandırın. Yakup dağlık bir bölgeye gelmişti. Muhtemelen sabahtı ve hava serindi. Koyunların, eşeklerin, develerin sesleri ve kokuları geliyordu. Hizmetkarlar onlarla ilgileniyor ve yolculuğa hazırlıyordu. Fakat sonra çığlıklar duyuldu. Laban geliyordu ve yalnız değildi. Yanında güçlü adamlar vardı. Develeriyle hızlıca oraya geldiler. Bu kesinlikle dostça bir ziyaret değildi. Adamları Laban'dan emir almaya hazırdı. Yakup'un hizmetkarları da hemen oraya gitti. Herkesin bakışları tartışan Yakup ve Laban'a çevrilmişti. Önceki gece Yehova rüyasında Laban'la konuşmuştu ve onu Yakup'a söyleyecekleri konusunda uyarmıştı. Yine de Laban çok sinirliydi ve saldırgandı. Laban 2 suçlamada bulundu. Önce şöyle dedi. Beni atlattın. Kızlarımı kılıçla tutsak alınmış gibi alıp götürdün. Neden gizlice kaçtın? Neden bir şey söylemeyerek beni atlattın? Yakup'un bu suçlamalar karşısında Laban'a verdiği cevap çok açıktı. Şöyle dedi. Korktum. Kızlarını benden ayırırsın diye düşündüm. Bunun yanı sıra Laban, Yakup'u ilahlarını çalmakla da suçladı. Gerçekten de Rahel ilahları çalmıştı. Ama Yakup'un bundan kesinlikle haberi yoktu. Arasalar da ilahları bir türlü bulamadılar. Sonra Yakup durumu Laban'a açıkladı. Şimdi okumamıza başlangıç 31. bölüm 36'dan devam edelim.
Yakup öfkelendi ve Laban'la tartışmaya başladı. Ona şöyle dedi.
Ne suç işledim? Günahım neydi de böyle kızgınlıkla peşime düştün? İşte bütün eşyalarımı aradın. Evine ait ne buldun? Bir şey buldunsa benim kardeşlerimin ve seninkilerin önüne koy da aramızdaki mesele hakkında onlar karar versin. 20 yıl boyunca senin yanındaydım. Koyunların, keçilerin düşük yapmadı. Süründen bir koç bile yemedim. Parçalanmış hayvanı sana getirmedim. Zararı ben karşıladım. Gündüz çalınan hayvanın, gece çalınan hayvanın karşılığını benden istedin. Gündüzün sıcağı, gecenin soğuğu beni tüketti. Gözüme uyku girmedi. 20 yıl evinde böyle yaşadım. 2 kızın için 14 yıl, sürün için de 6 yıl hizmet ettim. Ücretimi 10 kere değiştirdin. Eğer İbrahim'in ve babamın tanrısı İshak'ın korktuğu tanrı yanımda olmasaydı, beni şimdi eli boş gönderirdin. Tanrı acınacak halimi, çektiğim çileyi gördü de dün gece seni uyardı.
Laban, Yakub'a şöyle karşılık verdi.
Kızlar benim kızlarım. Çocuklar benim çocuklarım. Sürü benim sürüm. Gördüğün her şey benim ve kızlarımın. Ben şimdi onlara ve doğurdukları çocuklara ne yapabilirim ki? Şimdi gel, seninle antlaşalım. Bizim şahidimiz bu olsun.
Bunun üzerine Yakup bir taş alıp dikti. Ve kardeşlerine şöyle dedi.
Taş toplayın.
Onlar taş toplayıp bir yığın yaptılar. Sonra orada taş yığınının üzerinde yemek yediler. Laban yığına Yeger Sahaduta adını verdi. Yakup ise Galet dedi. Sonra Laban şöyle dedi.
Bu taş yığını bugün bizim şahidimizdir.
Bu nedenle ona Galet adını verdi. Ve şöyle diyerek de Gözcü Kulesi adını verdi.
Gözden ırak olduğumuzda Yehova aramızda gözcülük etsin. Eğer kızlarımı incitirsen, onların üzerine eş alırsan, yanımızda biri olmasa da unutma ki Tanrı bizim şahidimizdir.
Ve Laban sözlerine devam etti.
İşte aramıza diktiğim taş ve taş yığını. Bu taş yığını şahit olsun, bu dikili taşta şahitlik etsin. Ben bu yığının ötesine geçip sana kötülük etmeyeceğim. Sen de bu yığının ve taşın ötesine geçip bana kötülük etmeyeceksin. İbrahim'in tanrısı, Nahor'un tanrısı, onların babalarının tanrısı aramızda hüküm versin.
Yakup ise babası İshak'ın korktuğu tanrının hakkı için yemin etti. Sonra Yakup dağda kurban kesti ve kardeşlerini yemeğe davet etti. Birlikte ekmek yediler ve dağda gecelediler. Laban sabah erkenden kalktı, çocuklarını, kızlarını öpüp onlara hayır dua ettikten sonra evine dönmek üzere yola koyuldu.
Laban, Yakup'u kandırıp ondan faydalanmış olsa da Yakup Laban'a 20 yıl boyunca sadakatle hizmet etti. Laban bunu kabul etmedi. Hatta aksine haince Yakup'un sahip olduğu her şeyin aslında kendisine ait olduğunu iddia etti. Sonra da aralarında bir barış anlaşması yapmayı önerdi. Bu anlaşmaya göre iki aile de birbirlerine zarar vermeyecekti. Laban'ın anlaşmaya varmak istemesinin nedeni barışı sevmesi değildi. Belki de o öldükten sonra Yakub'un ilahları kullanarak oğullarının mirasını elde etmesini engellemek istiyordu. Durum ne olursa olsun Yakup anlaşmayı kabul etti. Herkes rahatladı ve kimsenin canı yanmadı. Ve yaptıkları taştan bir anıt aralarındaki anlaşmayı hatırlatacaktı. Bunca yıl yaşadığı eziyete rağmen Yakup onunla bir barış anlaşması yapmayı kabul etti. İntikam almaya çalışmadı ve kin gütmedi. Yakup için bu sorun çözülmüştü. Fakat şimdi başka bir sorunu vardı. Yakup abisine haberciler gönderdi. Onlar Yakup'un dönüş yolunda olduğunu ve Esav'la barışmak istediğini söylediler. Haberciler geri geldi ve Esav'ın onu karşılamak için yolda olduğunu ve yanında 400 adamın olduğunu söylediler. Tam 400. Esav hala kızgın mıydı? Doğal olarak Yakup kaygılandı. O abisiyle savaşmak istemiyordu. Durumu nasıl ele aldığına bakalım. Lütfen kitaplarınızdan Başlangıç 32-13'ü açın.
Yakup geceyi orada geçirdi. Elindeki mallardan abisi Esav'a armağan etmek üzere 200 dişi keçi, 20 teke, 200 koyun, 20 koç, emzirdikleri yavrularıyla birlikte 30 deve, 40 inek, 10 boğa, 20 dişi eşek ve 10 erkek eşek ayırdı. Sonra sürüleri hizmetkarlarına ayrı ayrı teslim etti. Ve şöyle diyerek onları tekrar tekrar uyardı.
Önümden gidip ırmağa geçin. Sürülerin arasında mesafe bırakın.
Birinci hizmetkara şunları emretti.
Abim Esav karşına çıkar da, kimin hizmetkarısın? Nereye gidiyorsun? Bu önündeki sürü kimin diye sorarsa, kulun Yakup'un hizmetkarıyım. Sürü, efendim Esav'a onun gönderdiği bir armağan. Kendisi de arkamızdan geliyor dersin.
Yakup, ikinciye, üçüncüye ve diğer sürülerin ardındaki hizmetkarlara da şöyle emretti.
Karşılaştığınızda Esav'a böyle söyleyeceksiniz. Ayrıca kulun Yakup da arkamızdan geliyor diyeceksiniz.
Yakup şöyle düşünüyordu.
Önden gönderdiğim armağanlarla onu yatıştırır, sonra karşısına çıkarım. O zaman belki beni iyi karşılar.
Yakup abisiyle barış içinde olmak istiyordu. O bunu sağlamak için yüzlerce hayvanını göndererek cömert bir hediye verdi. Yakup abisine karşı koyamayacak kadar zayıf ya da korkak mıydı? Tabii ki hayır. Yakup Esav'la karşılaşmadan önce Yehova'nın bereketini almak için bir melekle şafak sökünceye dek güreşmişti. Şimdi İki kardeş karşılaşınca neler olduğuna bakalım. Lütfen Başlangıç 33:1'i açın.
Yakup başını kaldırıp baktı. Esav'ın 400 adamıyla birlikte geldiğini gördü. Çocukları Lea'ya, Rahel'e ve iki hizmetçiye paylaştırdı. Hizmetçilerle çocuklarını öne, Lea ile çocuklarını onların arkasına, Rahel ile Yusuf'u da en arkaya koydu. Kendisi de hepsinin önüne geçti. Ve abisinin yanına varıncaya dek karşısında 7 kez eğildi. Esav koşup onu karşıladı ve kucaklayıp boynuna sarıldı, öptü. İkisi de ağladı. Esav başını kaldırınca kadınları, çocukları gördü ve şöyle sordu.
Bunlar kim?
Yakup şöyle dedi.
Kuluna Tanrı'nın lütfettiği çocuklar.
Bunun üzerine hizmetçilerle çocukları yaklaşıp yere eğildiler. Lea ile çocukları da yaklaşıp eğildiler. Sonra Yusuf'la Rahel yaklaşıp eğildi. Esav şöyle sordu.
Yolda beni karşılayan tüm bu kafileyi neden gönderdin?
Yakup şöyle karşılık verdi.
Efendimin gönlünü almak için.
O zaman Esav şöyle dedi.
Benim malım çok kardeşim. Seninkiler sende kalsın.
Fakat Yakup şöyle dedi.
Hayır, lütfen al. Eğer şimdi gönlünü kazandıysam, armağanımı kabul et. Çünkü senin yüzünü görmek benim için Tanrı'nın yüzünü görmek gibi oldu. Beni iyi karşıladın. Rica ederim, iyi dileklerimin ifadesi olarak sana gönderdiğim armağanı al. Çünkü Tanrı bana iyilik etti. Her şeyim var.
Öylesine ısrar etti ki sonunda Esav kabul etti.
Ne kadar da sevindirici. Öfkeli bir karşılaşma yerine sevinçli bir kavuşma gerçekleşti. İki adam sarılarak gözyaşı döktü. Yine barışı sağlayan Yakup'tu. Bunu nasıl yaptı? Dua etti ve dualarıyla uyumlu davrandı. Hediyeler gönderdi. Abisine onur verdiğini ve saygı duyduğunu göstermek için ona efendim dedi ve önünde 7 kez eğildi. Ne öğreniyoruz? Bu kayıt, kardeşlerimizle aramızdaki barışı korumak için çok çaba harcamaya istekli olmamız gerektiğini gösteriyor. Barış için çabalamak konusunda Yakup'tan çok şey öğrenebiliriz. Ailesiyle yaşarken abisi onu tehdit ettiğinde oradan ayrıldı. Laban, Rahel ve Lea konusunda onu kandırdığında buna razı oldu. Laban, onu kovaladığında ve suçladığında Yakup bir barış anlaşması yapmayı kabul etti. Ve Esav'la karşılaştığında ona hediyeler verdi. Şunu unutmayın, bu durumların hiçbirinde özür dilemesi gereken Yakup değildi. Yine de hayatı boyunca Yakup barışsever biriydi. O Yehova'ya güvendi ve ödüllendirildi. Yehova Yakup'u hiç unutmadı ve barışı korumak için yaptıkları hep onun hafızasında. Biz de aynı şekilde haksızlık karşısında zulümle yüzleştiğimizde ister küçük ister büyük karşılaştığımız her durumda barışın peşinden koştuğumuzda Yehova bizi de unutmayacak. Tıpkı Yakup gibi barışsever olursak Yehova bizi bol bol ödüllendirecek.